Ayrım 28.
12 havariden biri olan Yahuda İşkariyot onlara İsa'nın yakalanması için yardımcı olur. İsa 12 havariyle sofraya oturunca ekmeği alıp şükrettikten sonra kırar ve onlara şöyle der: "Bu sizin için verilen benim vücudumdur. Bunu beni anmak için yapınız." Yemekten sonra kadehi de alıp "Bu kadeh sizin için dökülen benim kanımla yeni ahittir." diyerek aynı şekilde kadehi onlara verir. Kendisini ele verecek olanın elinin kendisiyle birlikte sofraya uzandığını haber verir. İsa havarileriyle Getsemani denilen yere varır. Ölüm korkusuna kapılır. İsa onlara "Kalkın gidelim. İşte bana ihanet edecek olan yaklaşıyor." der. İsa henüz konuşurken 12 havariden biri olan Yahuda ile beraber başkâhinler ve kılıçlı sopalı kalabalık bir insan grubu gelir. Yahuda "Kimi öpersem odur, onu tutun" diye onlarla daha önceden anlaştığından İsa'ya yaklaşır ve onu öper. İsa yakalanır. Şakirtlerinin hepsi onu terk ederek kaçarlar. İsa hakaretler altında meclisin önüne getirilir. "Eğer Mesih isen bize söyle" derler. İsa da "Eğer size söylersem inanmayacaksınız. Eğer size sorarsam cevap vermeyecek ve beni serbest bırakmayacaksınız. Fakat bundan sonra insanoğlundan her gücü yeten Allah'ın sağında oturacaktır" cevabını verir. Hepsi "Öyleyse sen Allah'ın oğlu musun?" diye sorunca İsa "Evet ben oyum" der. Onlar da "Artık şakirtlere ne ihtiyacımız var? Zira kendi ağzından işittik" derler. Sabah olunca bütün başkâhinlerle kavmin, halkın ihtiyarları toplanıp İsa'nın suçluluğuna, ölüm cezasını hak ettiğine karar verirler. İsa'yı başkâhin Kayafa'nın evine götürürler. Bu sırada Petrus onları uzaktan takip eder. Bir cariye onu tanır ve onun İsa ile beraber olduğunu söyler. Petrus, "Kadın ben onu tanımam" diye inkar eder. Bu inkar işi 3 defa tekrarlanır. O sırada horoz öter, İsa dönüp Petrus'a bakar. Petrus, İsa'nın "Horoz ötmeden önce 3 kere beni inkar edeceksin" demiş olduğunu hatırlar. Pişman olup ağlar. İsa'yı ele veren Yahuda, İsa'nın mahkum olduğunu duyunca ihaneti karşılığında almış olduğu 30 gümüş lirayı mabede fırlatır ve gidip kendini asar. İsa daha sonra Romalı vali Pilate tarafından sorguya çekilip yargılanmak üzere hükümet konağına götürülür. Pilatus dışarı çıkıp bu adama karşı "Ne şikayetiniz var?" diye sorunca onlar, "Eğer bu adam kötülük etmemiş olsaydı onu sana getirmezdik" cevabını verirler. Pilatus, "Onu siz alıp şeriatınıza göre yargılayınız" deyince Yahudiler, "Kimseyi öldürmeye hakkımız yoktur" derler. Bunun üzerine Pilatus içeri girer, İsa'yı çağırtıp ona, "Yahudilerin kralı sen misin?" diye sorar. İsa, "Sen bunu kendinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı benim hakkımda söylediler?" deyince Pilatus, "Ben Yahudi miyim? Seni kendi milletin ve başkâhinlerin bana teslim ettiler. Sen ne yaptın?" şeklinde bu soruyu cevaplandırır. İsa ülkesinin bu dünyada olmadığını söyler. Bunun üzerine Pilatus'un "Öyleyse sen kral mısın?" sorusuna İsa "Evet kralım" cevabını verir. İsa'nın haça gerilmesi istenir. Pilatus onun doğru bir adam olduğunu, bunun için onun kanına girmek istemediğini söyler. Fakat bütün halk İsa'nın haça gerilmesinde ısrar eder. Pilatus Barabbas'ı usule göre salıverir. Valinin bayramlarda suçlulardan birini affetme adeti vardı. O da Yahudilere "İsa'yı mı yoksa Barabbas'ı mı salıvereyim?" diye sormuştu. İsa'yı kırbaçlattıktan sonra haça gerilmesi için onlara teslim eder. Valinin askerleri onun elbiselerini çıkarır, üzerine erguvani bir kaput örter. Dikenlerden örülü bir tacı başına koyar ve sağ eline de bir kamış verirler. Sonra diz çöküp "Selam sana ey Yahudilerin kralı" diye onunla alay eder, üzerine tükürür ve kamışla başına vururlar. Daha sonra da elbiselerini giydirir, haça gelmek üzere götürürler. İsa'yı götürdükleri yer Golgota, kafa kemiği diye anılır. Saat 6'dan 9'a kadar bütün dünyaya karanlık çöker. Kireneli Simon haçı taşımaya zorlanır. Saat 9'a doğru İsa, "Allah'ım, Allah'ım beni niçin bıraktın?" diye çağırır. Orada bulunanlardan bazısı İlya'yı çağırıyor der. Birisi sirkeye batırılmış bir süngeri kamışa takar ve Bakalım İlya onu kurtarmak için gelecek mi diyerek içmesi için ona verir. Fakat İsa yüksek sesle yeniden seslenip ruhunu teslim eder. Mabedin perdesi yukarıdan aşağıya kadar ikiye ayrılır. Karşısında olan yüzbaşı onun ruhunu nasıl teslim ettiğini görünce, "Bu adam hakikaten Allah'ın oğlu idi," der. Aralarında Mecdelli Meryem, küçük Yakup ile Yusuf'un annesi Meryem ve Salome bulunan birçok kadın uzaktan bu durumu seyreder. İsa'nın bacaklarının kırılması istenir. Fakat öldüğü için bundan vazgeçilir. Askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deler. Oradan hemen kan ve su çıkar. İsa'nın cesedini kabre koymak üzere Pilatus'tan izin alırlar. Yahudilerin adeti üzerine onu kokulu otlarla beraber kefene sarıp mezara koyarlar. Cumartesiden sonra Mecdelli Meryem ile diğer Meryem İsa'nın mezarını görmeye gelirler. İsa'nın kabrinin boş olduğunu fark ederler. Melek onlara İsa'nın ölüler arasından kıyam ettiğini, Galile'ye gittiğini ve orada onu görebileceklerini söyler. Onlar da sevinçle şakirtlere haber vermek için koşarlar. Birdenbire İsa ile karşılaşırlar. İsa onlara kardeşlerine Galile'ye gitmelerini söylemelerini ve onu orada görebileceklerini bildirir. İsa şakirtlerinin yanına gelir. Onlara, "Size selamet, babam beni gönderdiği gibi ben sizi gönderiyorum," deyip üzerlerine üfler. "Ve kutsal ruhu alın. Kimin günahlarını bağışlarsanız ona bağışlanmış olur ve kimin alıkorsanız ona alıkonmuş olur," der. Böylece İsa havarilerine günahları affetme yetkisi vermiş olur. İsa Petrus'u kilisenin başı ve kendi vekili seçer. Ona kendini sevip sevmediğini sorar. Petrus'un olumlu cevabı üzerine İsa ona, "Koyunlarımı güt," der. Bu soru ve cevap aralarında birkaç defa tekrarlanır. 11 havari Galile'ye İsa'nın tayin ettiği dağa giderler. Orada İsa'yı gördükleri zaman ona secde ederler. Fakat bazıları şüpheye düşer. İsa onların hepsine şöyle hitap eder. "Gökte ve yeryüzünde bütün hakimiyet bana verildi. Şimdi siz gidip bütün milletleri şakirt edin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin. Size emrettiğim her şeyi tutmalarını onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna kadar her gün sizinle beraberim." İncillere göre ölümünden 3 gün sonra dirilen ve 40 gün havarilerle birlikte yaşayan İsa, Allah'ın ülkesi hakkında konuşur. Onlara iman edip vaftiz olanların kurtulacağını, iman etmeyenlerin ise cehenneme gideceğini bildirir. İsa'ya inananların cinleri kovacaklarını, ellerine yılan alabileceklerini, zehir içerlerse ölmeyeceklerini ve hasta iyileştirme gibi mucizelere sahip olacaklarını haber verir. Bunları söyledikten sonra İsa göğe yükselip babanın sağına oturur. Onlara kutsal ruhu gönderir. Hepsi kutsal ruhla dolar. Kutsal ruhun kendilerine verdiği sözlere göre başka başka dillerde konuşmaya başlarlar. Halk bu durum karşısında şaşırır. Petrus onlara bir konuşma yapar. Tevbe etmelerini İsa Mesih namına vaftiz olmalarını söyler. Böylece ilk Hristiyanlar havarilerin öğrettikleri şekilde bir cemaat halinde yaşamaya başlarlar. Yukarıda İncillere göre Hazreti İsa'nın hayatı özetlendi. İncillerde Hazreti İsa için hem Allah'ın oğlu hem de insanoğlu deyimleri kullanılmaktadır. Ayrıca o Rab, Kral, Yahudilerin Kralı, Mesih, Allah'ın kuzusu, Yusuf oğlu, Davut oğlu, Adem oğlu şeklinde de İncillerde nitelendirilmektedir. Ayrıca o peygamber, kudretli bir peygamber olarak da belirtilmektedir. Bu gibi deyimler ve bir kısım ifadeler Hazreti İsa'nın şahsiyeti konusunda büyük bir karışıklık meydana getirmektedir. Diğer yandan İncil'lerde Hazreti İsa'nın Meryem'e kutsal ruhla ilkah edileceğini bildirirken, Meryem'le Yusuf nişanlı gösterilmekte ve beraber yaşadıkları yer almaktadır. Matta İncil'inde, "Beni kabul eden, beni göndereni kabul eder. Bir peygamberi peygamber olduğu için kabul eden, peygamber karşılığını alacaktır." Matta 40-41 denilmektedir. Bunun yanında "ben ve baba biriz, babanın bende ve benim babada olduğum" gibi ifadelere de rastlanmaktadır. Hazreti İsa'nın gerçek şahsiyeti bir sonraki konuda görüleceği gibi Kur'an-ı Kerim'de en açık ve aslına uygun şekilde yer almaktadır. Hazreti İsa'nın doğum tarihi miladi takvimin başlangıcı sayılmış ve bu tarih sıfır olarak alınmıştır. Ancak daha sonra yapılan hesaplamalara göre onun bu tarihten 4, 6 veya 10 sene önce doğduğu tespit edilmiştir. B. Kur'an-ı Kerim'e göre Hazreti İsa. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 4 seçkin aile vardır. Hazreti İsa'nın annesi Meryem bunlardan Ali İmran'a mensuptur. Beni İsrail'den İmran'ın karısı, İslam kaynaklarında Hanne, Hristiyan kaynaklarında Anna. Hamile kalır ve karnındakini Allah'a adar. Bir kızı olur, adını Meryem koyar. Onu ve soyunu koruması için Allah'a dua eder. Meryem'in himayesi Hazreti Zekeriya'ya verilir. Adağa uyularak Meryem mabede konulur. Orada hayatını ibadetle geçirir. Allah tarafından rızıklandırılır. Hazreti Zekeriya oraya her geldiğinde Meryem'in yiyeceğini hazır bulur. Zekeriya ona bu kimden diye sorduğunda Allah tarafından cevabını alır. Meryem iffetli, temiz, faziletli olarak büyür ve annesinin duasına uygun her çeşit kötülüklerden uzak, tertemiz bir şahsiyete ulaşır. Bir gün melek ona şöyle seslenir. Ey Meryem, Allah seni seçip temizledi ve seni dünyaların kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbin divanına dur, secde et, rükû edenlerle birlikte rükû et. Yüce Allah Meryem'i önemli bir durum için hazırlıyordu. Bu durum onun kudretinin bir tecellisi olacak, Hazreti Adem'in anasız babasız yaratılmasındaki hikmet tekrarlanacak, analı babalı yaratılmaya iyice alışmış, bunu alışkanlık haline getirmiş ve bundan sonraki ilahi kudreti görme basiretini kaybetmiş olanlar için ayrı bir imtihan konusu haline gelecekti. Böylece Yüce Allah bununla yaratmanın bütün çeşitlerini bildiğini ve kendi koyduğu yaratılış kanunlarının üstüne çıkabileceğini göstermiş olacaktı. O an gelir. Cebrail Meryem'e insan şeklinde görünür. Meryem irkilir ve ondan Allah'a sığınır. Cebrail kendisinin Allah'ın ona bir erkek çocuk vereceğini müjdelemek üzere görevlendirildiğini söyler. Meryem kendisinin iffetli bir kimse olduğunu, kendisine hiç kimse dokunmamışken bunun nasıl vuku bulacağını sorması üzerine Cebrail, bunun Allah'a kolay olduğunu söyler. Bütün yaratılışlardaki mucize burada da kendini gösterir. Meryem'e kimse dokunmamıştır. Allah dilediğini yaratabilir. O ol der, dilediği de oluverir. Öyle de olur. Melekler Meryem'e İsa'yı şöyle müjdeler. Ey Meryem! Allah sana kendinden bir sözü, adı Meryem oğlu İsa olan Mesih'i, dünya ve ahirette şerefli ve Allah'a yakın kılınanlardan olarak müjdeler. Beşikte ve yetişkinlikte insanlarla konuşacak ve iyilerden olacaktır. Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecektir. Onu İsrailoğullarına elçi yapacaktır. Ali İmran 45-49. Meryem gebe kalınca uzak bir yere çekilir. O bir hurma ağacının altında, doğum sancıları içinde bunaldığında birisi ona şöyle seslenir. Sakın üzülme, Rabbin karnında bulunanı şerefli kılmıştır. Meryem doğum yapınca çocuğunu alıp gelir. Onu kınarlar. Bu durum karşısında Meryem, beşikteki çocuğun cevap vermesini işaret eder. Beşikteki çocukla nasıl konuşabileceklerini sorduklarında, çocuk da, kendisinin Allah'ın kulu ve elçisi olduğunu, Allah'ın ona kitap vereceğini, insanlara yararlı olmak üzere gönderildiğini, namaz kılmak, zekat vermek ve annesine iyi davranmakla emredildiğini söyler. Kur'an'da Allah'ın kelimesi ilahi nimete ermiş ve salihlerden olarak nitelendirilen Hazreti İsa büyür, peygamberlikle görevlendirilir. Allah'ın emirlerini İsrailoğullarına tebliğ eder. Alacalıyı iyi etmek, körlerin gözünü açmak, ölüleri diriltmek, suretten kuş yapmak gibi mucizeler gösterir. Fakat İsrailoğulları ona inanmazlar. Hazreti İsa'nın yanında yer alan havariler, biz Allah'ın dininin yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Sen şahit ol ki biz teslim olanlarız, Müslümanlarız derler. Havariler Hazreti İsa'ya uyarlar, İncil'e inanırlar. Onlar peygamberleri tanıyan, Allah'ın birliğini bilen kimselerdir. Havariler Hazreti İsa'dan bir mucize olarak Rabbinin gökten bir sofra indirip indiremeyeceğini sorarlar. Bunu kalplerinde kanaat hasıl olması için isterler. Hazreti İsa, "Bizi rızıklandırır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın" diye dua eder. Sofra iner, yerler, böylece onun hak peygamber olduğuna inanırlar. Beni İsrail, Hazreti İsa ve havarilerin Allah yolundaki çalışmalarını önlemek için İsa'yı öldürmeye karar verirler. Allah da onların planlarını boşa çıkarır. İsa sanarak ona benzeyen başka birini yakalayıp çarmıha gererler. Meryem oğlu İsa, Mesih'i öldürdük derler. Halbuki onlar İsa'yı değil başka birini öldürmüşlerdir. İsa'yı Allah kendi katına yükseltmiştir. Hazreti İsa'nın refi, yükselmesi olayından sonra ona inananlar artar. Ancak Hristiyanlar da İsrailoğulları gibi ana yolu kaybederler, sapıtırlar. Zira onlardan bir kısmı Hazreti İsa'ya Allah, bir kısmı Allah'ın oğlu, bir kısmı da üçten biridir diyerek küfre düşerler. Onların bu taşkınlıkları karşısında Yüce Allah şöyle buyurur. Ey ehli kitap! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve elçilerine inanın, üçtür demeyin. Çünkü Allah yalnız bir tek Tanrı'dır. Kur'an, Allah'tan başkalarını tanrılaştıran Hristiyanları uyarmak üzere Yüce Allah'ın Hazreti İsa'ya şu soruyu soracağını ve alacağı cevabı temsili olarak şöyle anlatır. Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah olarak benimseyin dedin? Haşa! Sen yücesin. Benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek benim haddime değildir. Eğer demiş olsaydım sen bunu bilirsin. Kur'an, Hazreti İsa'nın gerçek şahsiyetini onun İsrailoğullarına şu hitabıyla açıklar. Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan ve benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim. 3. Teslis, Ekanimi Selase. Bu başlık altında Hristiyan inançlarının en önemlisi olan üçleme, teslis anlatılacaktır. Ancak daha önce Hristiyan inançlarını özet olarak vermekte fayda vardır. Bunlardan bir kısmına daha önce yer yer temas edilmişti. Hristiyanlıkta inanç esasları üzerinde asırlardır tartışmalar yapılmaktadır. Bir kimsenin Hristiyanlığa girişi vaftiz ve iman ikrarı ile olmaktadır. İman ikrarına giren esaslar, Hristiyan kutsal kitabında açık olarak yer almaz. Bu esaslar ilk Havariler Konsili'nden başlayarak özellikle 4. ve 5. yüzyıllardaki konsillerde tespit edilmiştir. Daha sonraki konsillerde de diğer konular yanında inançla ilgili olanların bir esasa bağlanılmasına çalışılmıştır. Ancak inançlar konusunda kiliseler, mezhepler arası ortak konular bulunduğu gibi farklı olanlar da vardır. Biz burada hemen hemen bütün Hristiyanlarca kabul edilen havariler inanç sistemi, havariler kredosu denilen ortak inançları vereceğiz. 4. yüzyıla ait 3 bölümlü ve 12 maddeli havariler inanç sistemi şu şekildedir. 1. 1. Ben Tanrı'ya kudretli babaya. 2. 2. Ve onun biricik oğlu Rab İsa'ya. 3. Bakire Meryem ve kutsal ruhtan doğmuş olduğuna. 4. Pilatus zamanında çarmıha gerildiğine, öldüğüne ve gömüldüğüne. 5. Üçüncü gün ölüler arasından dirildiğine. 6. Göklere yükseldiğine. 7. Babanın sağında oturduğuna. 8. Oradan ölüleri ve dirileri yargılamak üzere ineceğine. 3. 9. Ve kutsal ruha. 10. Kutsal kiliseye. 11. Günahların bağışlanacağına. 12. Ölülerin dirileceğine sonsuz hayata inanırım. Yukarıda sıralanan 12 madde 3 bölüme ayrılabilmektedir. Bunlardan ilki Tanrı, ikincisi İsa ve üçüncüsü de kutsal ruhla dolayısıyla kiliseyle ilgilidir. Bundan dolayı Hristiyan inançları teslisin 3 maddesi etrafında kümelenmektedir. Hristiyan kutsal kitabında teslis kelimesi ve teslise imanı açıklayan sarih açık bir ifadeye rastlanmamaktadır. Bununla beraber Hazreti İsa'nın havarilere Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ismiyle vaftiz eyleyin şeklinde emir verdiği bilinmektedir. Ancak ilk konsillerde bu konu tartışılmış, İznik Konsili'nde 325 tarihinde, Baba ve Oğul'un İstanbul Konsili'nde de 381 tarihinde Kutsal Ruh'un tanrılığı karara bağlanmıştır. Böylece bugüne kadar kabul edile gelen teslis inancı ortaya çıkmıştır. Yahudi geleneğinde tek tanrıcılık hakim olmasına rağmen böyle bir çevreden çıkmış olan Hristiyanlıkta teslisin yer alması, İsa'nın tanrılaştırılmasının teolojik bir sonucu olarak görülmektedir. Ruhun da ayrı bir ilahi varlık olarak görülmesi, üç ayrı tanrı ortaya çıkarmıştır. Bu duruma çare bulmak için Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un bir uluhiyetin üç ayrı tezahürü olduğunu ihtiva eden teslis formülü bulunmuştur. Yunanca üçleme terimi trias, ilk defa Antakyalı Teofilos tarafından muhtemelen 180 yıllarında kullanılmıştır. Üçleme doktrini Hristiyanlara göre tek başına insan aklıyla değil, ancak ilhamla anlaşılabilen bir sırdır. Bundan dolayı teslis, izah edilmesi zor fakat inanılması gerekli bir sır olarak formülleştirilmiştir. Ancak belirtilmelidir ki teslis, Hristiyanların ilk defa buldukları bir doktrinde değildir. Diğer bazı dinlerde ve felsefi teolojik cereyanlarda Hristiyanlıktan önce teslise rastlanmamaktadır. Sümerler'de Anu Enlil Ea, Mısır'da Osiris Isis Horus, Hinduizm'de Brahma Vishnu Shiva, Tibet'te Omha Hum şeklinde, eski Yunan'da Zeus etrafında kurulan teslis Zeus Hera Apollo dikkati çekmektedir. Hristiyanlık yayıldıkça yayıldığı alanda hakim din, inanç ve kültürlerin etkilerinden kurtulamamış, onların bazı özellik ve niteliklerini benimsemiştir. Böylece asli bünyesinde bulunmayan teslis inancı, Hristiyanlığa sonradan giren çok çeşitli unsurlardan sadece birisidir. Teslisin unsurları. Teslis, Baba, Oğul, Kutsal Ruh gibi üç unsurdan oluşur.